Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 35. ayrım. Sayfa No. 453. Gülüşmeler ve teşvikler daha da artmıştı. Nagi Sandor durumun kaçınılmaz olduğunu hissetti ve yengeç gibi temkinli ve yan yan kadına yaklaşmaya başladı. Aralarındaki mesafe iyice kısalmıştı. İngilit dikkatle adamı kollamaya devam ediyordu. Macar asıllı Nagi, "Günah benden gitti yavru," diye mırıldandı. "Bunu sen istedin." Ve birden sarışın kadının açık fakat dengeli duran bacaklarına doğru atıldı. Niyeti onu devirip altına almaktı. İngilit böyle bir hamleyi her an bekliyordu. Dizini kaldırarak bacaklarına saldıran adamın kafasına sert bir darbe indirdi. Sandor ne olduğunu anlayamadan yere kapaklandı. Başında yıldızlar uçuşuyordu. Kadının bu kadar hızlı ve atik davranabileceğini hiç düşünememişti. Nagi Sandor yerde kaldı fakat İngilit hızla dönerek adamın başına doğru ikinci bir tekme daha savurdu. Postalının tabanı tam yüzüne isabet etmişti. Bir anda adamın beyaz keten gömleği burnundan oluk gibi fışkıran kanla kıpkızıl kesildi. Nagi sersemlemiş bir vaziyette yerde kalmıştı. Eğitim alanındaki kahkahalar ve gülüşmeler birden kesildi. Hadiseyi uzaktan seyreden Tom ve Nanami'nin yüzünde gülücükler oluştu. İngilit hala ayakta dimdik yerdeki adamı süzüyordu. Sandor yerinden doğruldu. Sol eli acıyla kıvranan burnuna gitti. Olanlara adeta inanamıyordu. "Kaltak, galiba burnumu kırdın," diye vahşi bir hayvan gibi homurdandı. Olacak şey değildi. Arkadaşlarının yanında küçük düşmüş, rezil olmuştu. Az evvel gözündeki alay ve şehvet dolu bakışlar birden değişmiş, kanlı yüzünü hırs ve intikam bürümüştü. Nefretle dimdik ayakta duran kadına baktı. İngiliz'e kalsa serseri o anda öldürebilirdi. Fakat görevi adamı öldürmek değil, bir yığın başı bozuğa gözdağı vermek ve gerekli disiplini sağlamaktı. "Bu kadar yeterli mi?" diye sordu. Nagi yere tükürdü. Kanlı balgam güneş altında ışıldadı. "Pis orospu," diye haykırdı Macar. "Senin canını cehenneme yollayacağım ve sonra da cesedini şu toprakların üzerinde düzeceğim." Nagi Sandor ayağa kalktı. Şimşek gibi hareketle pantolonunun arka cebinden bir sus dalı çıkarmıştı. Yaylı bıçağın metali güneşin ışınları altında parıldadı. Aralarında yaklaşık 3 metrelik bir mesafe vardı. Bu kez paralı askerler grubundan ne teşvik ne de destek uğultusu geldi. Hepsi yerlerinde sessizce olacakları bekliyorlardı. Nanami bulunduğu yerden gözlerini kısarak baktı. Tom, "Endişelenme," diye fısıldadı. Serseri eceline susadı ve ölümü hak etti. Artık İngilit onu affetmez. Eminim. İngilit asla kendisine silah çeken birini bağışlamaz. Ya diğerleri müdahale ederse? Baksana, hiçbir yerinden bile kımıldamıyor. Nanami yine de ihtiyaten elini belindeki silaha attı. Tom, "Acele etme, bekle," dedi. İngilit dikkatle Nagi'ye bakıyordu. Kımıldamadan ve yerinden hiç hareket etmeden. Ama gözleri her an karşısındaki tavşana öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanan yılan gibi sabitleşmişti. "Sana son bir şans veriyorum serseri," dedi. "Hemen sırana dön. Emirlere ve disipline uyum gösterdiğiniz sürece hepinize ihtiyacım var." Ama Nagi Sandor dönme noktasını çoktan geçmişti. Yerinde yaylanarak elindeki sustalıyı maharetle bir elinden bir eline alarak karşısındaki kadına şaşırtıcı hareketler yapıyordu. Onu belindeki silaha davranmadan ani bir hamleyle şişlemek istiyordu. Her şey bir an içinde oldu. Paralı askerler bile olayı takipte güçlük çektiler. Silah sesi eğitim alanında yankılar uyandırdı. İngilit belinden hızla çıkardığı Pritonu ateşlemiş ve tabancadan çıkan tek kurşun Macar'ın beynini dağıtmıştı. Nagi Sandor kütük gibi sırt üstü yere devrildi. Alanı derin bir sessizlik kapladı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Taş bebek kadar güzel kadının hiç de kolay yutulur bir lokma olmadığını anlamışlardı. İlk şaşkınlığı geçen Vekil Harç, Boyd, kanlı cesedi alandan kaldırmak üzere koşuştu. İngilit çarpıcı fiziğinden umulmayan gür sesiyle bağırdı. "Bırak Boyd, yerde kalsın. Belki bu serserinin yanına katılmak isteyen başkaları da çıkabilir. Hepsini sonra birlikte kaldırırsın." İngilit'in mavi gözleri adamların üzerinde dolaştı. Kadının hızlılığı karşısında dona kalmışlardı. Kimse kımıldamadı, paralı askerler bir yerdeki cesede, bir de İngilit'in güzel vücuduna bakıyorlardı. Sarışın kadın ellerini beline dayayarak telaşsız ve kendinden emin hareketlerle yerdeki kanlı cesedin üzerinden atlayarak saf saf dizili ve hareketsiz duran askerlere yaklaştı iyice. Adamlar hazır ola geçmişlerdi. İçinden sırıttı. İşte gereken otoriteyi ve saygıyı bir kişiyi vurarak kazanmıştı. Gerçi ihtiyaç duyabilecekleri bir insanı vurmuştu ama geride kalanlar için bu saygınlığı kazanması çok önemliydi. Hem efendi 20 kişinin geleceğini söylemişti. Fazladan gelen birinin kaybı pek önemli sayılmazdı. Sıranın en başındaki adamın yanına gitti. Burnunun ucuna kadar yaklaşıp adamın gözlerinin içine baktı. "Adın nedir senin?" "Andon Sarek." "Dikkatli konuş asker. Bana efendim diye hitap edeceksin." "Evet efendim." "Hangi millettensin?" "Hırvatım efendim." İngilit adama son bir defa bakıp bir yanındakine geçti. İri yarı uzun boylu bir beyazdı. Kısa saçları beyaza yakın sarıydı. Senin adın nedir? Jorgensen efendim. Danimarkalı mısın? Evet efendim. İngiliz adama alıcı gözlerle baktı. Kir pas içindeki görünümüne rağmen pek yakışıklıydı. Adam da kendisi gibi Kuzey Avrupalıydı. Ondan hoşlanmıştı ama bunu belli etmemeye çalıştı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 7 yıldır efendim. İngiliz onun yanındakine geçti. Adamlar ciddiyetle esas duruşa devam ediyorlardı. Bu seferki bir zenciydi. Sen hangi millettensin? Kamerunluyum efendim. Adım Mabuda Kveçe. Zenci İngiliz'e biraz yaşlı görünmüştü. Kaç yaşındasın diye sordu. 52 efendim. Bu iş için biraz yaşlı sayılmaz mısın? Çok deneyimli bir askerimdir efendim. Çalışmalara başlayınca ne denli başarılı olacağımız göreceksiniz. İngiliz başını salladı. Umarım öylesindir. Mabuda Kveçe'nin yanındaki adam kısa boylu, çelimsiz biriydi. İngiliz adamın gözlük kullandığına dikkat etti. Oldukça da genç, hatta çocuksu görünüyordu. Bu iri yarık, güçlü kuvvetli, macera perest profesyoneller arasında böyle bir tip görmek kadını biraz şaşırtmıştı. Senin adın nedir? Diye sordu. Rheinmeier efendim. Almansın değil mi? Hayır efendim, Avusturyalıyım. Gözlüklü genç hafif kekemeydi ve bazı heceleri duraklayarak söyleyebiliyordu. Yaşını tam olarak kestirememişti İngiliz. Ama bu gruba dahil edildiğine göre mutlaka bir uzmanlığı ya da bazı silahları kullanmakta ustalığı olmalıydı. Nasıl olsa ileride öğrenirim diye düşündü. Bir adım daha yana kaydı, yine bir zenciyle karşılaşmıştı. Asker sırtına gömlek yerine sadece kırmızı renkli bir atlet giymişti. Derisiyle tam bir kontrast teşkil ediyordu. Adaleli çatısı, geniş omuzları ve kalın bir boynu vardı. İngiliz genellikle zencilerden hoşlanmaz. Onlar hep ikinci sınıf, az gelişmiş, zekası kıt, geri mahluklar olarak değerlendirildi. İkilmekten kendini alamadı. İri yarı zenci kendisinden en az 2 karış daha uzundu. Bir an Nagi Sandor'un küstahlığını iyi ki bu yapmadı diye düşündü. Zira bu adamı alt etmesi oldukça zor olurdu. Hatta belki beceremez ve onu doğrudan doğruya öldürmek zorunda kalabilirdi. Doğrusu buna da yazık olurdu. Adamın işlerine çok yarayabileceğine şimdiden aklı kesmişti. Bir süre zenciyi inceledi. Adamın gözlerinde küstah bir ifade vardı. Zencilere özgü, iri ve kalın dudakları alaycı bir tebessümle gerilmiş gibiydi. Onun başına problem olacağı hissi doğdu içinde. Nedense garip titreşimler alıyordu zenciden. Bir an ona sual sormadan geçmek istedi. Fakat daha hareket etmeden zenci, ''Adım Mokoena'' dedi. ''Güney Afrikalıyım, Zulu kabilesinden. Ya, mühendisim ve bu serseri yılının da başıyım.'' İngiliz kaşlarını çatarak adama bakmaya devam etti ve homurdandı. ''Demek okumuş bir Zulu ha?'' Evet. Hem de serseriler dediğim bu grubun elebaşısın, öyle mi? Doğru. Ama önemli bir kelimeyi unuttun, Mokoena. Kelime mi? Evet. Benimle konuşurken daima efendim diye hitap edeceksin. Kusura bakmayın adam. Ben o kelimeye pek alışık değilimdir de. İngiliz'in gözlerinde bir an şimşekler çaktı. Eli Python'un kılıfına kaydı. Yeni bir olay daha çıkmasını istemiyordu ama gerekirse bu zenciyi de vurmakta tereddüt etmeyecekti. Gözleri birbirlerini buldu. Bir süre güç gösterisine kalkan insanlar gibi bakıştılar. ''Beni duydun mu Mokoena?'' diye sordu sarışın kadın. ''Madam değil, efendim.'' Zululu hiç kımıldamıyordu. Kırmızı atleti ter içindeydi ve gelişmiş kaslı kollarından ter damlacıkları bileklerine doğru süzülüyordu. Zenci birden inci gibi dişlerini göstererek sırıttı. ''Evet efendim, sizi duydum.'' dedi. İngiliz rahat bir nefes aldı. Bu adamın kendisini uğraştıracağı kesindi. Tam bir hayvan diye düşündü. Damızlık, kuvvetli bir boğa gibi görünüyordu Mokoena gözüne. Siyahi insanlardan hoşlanmamasına rağmen onun yatakta ne denli başarılı ve güçlü olabileceğini hayal etti bir an. Onu zenci bir kadınla sevişirken düşündü ve içi titredi. Az evvel de onu ilk gördüğünde de böyle titreşimler almıştı. Beyazları oranla çok çirkin görünen yüzünde, gülümsediğinde tatlı bir değişiklik olmuş, sanki daha sempatik ve sevecen kesilmişti. İlginç yanı, gülümseme Mokoena'yı cinsel olarak daha da çekici kılmıştı. İngiliz bir an, galiba erkeksizlik başıma vuruyor artık diye düşündü. İtirafı zor da olsa şiddetle bu adamla sevişmek istiyor, o iri ve adaleli kollarının vücudunu sıkı sıkıya kavrayarak zevkle inletmesini arzu ediyordu. ''Şimdi oldu Mokoena'' dedi İngiliz. Ancak adamın seksi bakışlarının hala üzerinde dolaştığını, çıplak bacaklarından başlayarak saçlarına doğru yükseldiğini, özellikle memelerinin irileşmiş uçlarının şişirdiği penye çıkıntılarında sabitleştiğini görüyordu. Ruhunun derinliklerinden gelen o titreşimler yeniden başlamıştı. Açlıktı bu. İngiliz'in vücudunun her zerresinde hissettiği cinsel açlık. Dayanılması çok zordu. Her an hislerini oracıkta belli etmekten korktu. Ama ne olursa olsun bu gece mutlaka onu koynuna almalı, ruh ve bedenindeki açlığı Mokoena'nın şahane olduğunu umduğu erkeklik gücüyle doyurmalıydı. Zencinin sağ yanındaki adamın önünde durdu. Zayıf, uzun boylu ve hafif kamburumsuydu. Az önce ruhunda esen açlık fırtınasını bastırmak istercesine ve sanki duygularının askerler tarafından anlaşılmasından ürkmüş biri gibi adama kükredi. "Kendini tanıt asker." "Eduardo Morientes, Meksikalıyım. Patlayıcı uzmanıyım efendim. 10 yıldır paralı asker olarak çalışırım." "İyi," diye mırıldandı İngilit. "Sana ihtiyacımız olacaktır." Sonra Meksikalının önünde oyalanmadan sıranın sonundaki adamın önüne geldi. Orta boylu, tıknaz ve hafif göbekliydi. Yüzündeki kılcal damarların çokluğundan yanakları al al görünüyordu. "Campos Diaz efendim, Paraguaylıyım. Ben de 10 sene Güney Amerika ve Afrika'da paralı asker olarak çalıştım." İngiliz ilk sıradaki 7 askerle tanışmıştı. Derin bir nefes aldı, sonra ağır ağır 2. ve 3. sırayı dolaşarak onlarla kısa kısa konuştu. Tanışma merasimi bitince yeniden ilk grubun karşısına geçerek dimdik durdu. Durumdan memnundu ve asi ruhlu askerler üzerinde istediği otoriteyi kurmuştu. Bir an yerdeki Nagi Sandor'un kanlı cesedine baktı. Kızgın güneş altında uçuşan sinekler daha şimdiden Macar'ın cansız vücuduna üşüşmeye başlamışlardı. Sesini biraz daha yumuşatarak "Koravege çiftliğine hoş geldiniz," dedi. "Sizden istediğim disiplinli bir şekilde çalışarak alacağınız parayı son kuruşuna kadar hak etmenizdir. Saygısızlık, serkeşlik istemem. Burada bana karşı sorumlusunuz ve emirleri benden alacaksınız. Emirlerime mutlaka itaat isterim. Anladığım kadarıyla hepiniz deneyimli ve cesur insanlarsınız. Buraya ne gayeyle geldiğinizi yarın sabahki çalışma programında sizlere anlatacağım." İngiliz bir an susarak hepsini süzdü. "Kamp çalışmalarınızı burada Mokoena yürütecek. Onu eğitim görevlisi sayın ediyorum. Çalışmalarınızdan bana karşı o sorumlu olacak." Paralı askerlerden hiç ses çıkmadı. İngiliz Zulu'ya kaçamak bir nazar attı. Koca zenci sırıtıyordu. Onu görmezliğe geldi ama inci gibi dişleri hala ortadaydı ve genç kadın yüreğinde aynı titreşimleri yeniden ve eskisinden daha da kuvvetli olarak duymaya başlamıştı. "Şimdi beni iyi dinleyin. Yarın sabaha kadar izinlisiniz. Vekil Harç Boyd size kalacağınız barakaları gösterecek. Tek tip üniforma verecek ve depomuzdan istediğiniz silahları temin etmeye çalışacaktır. Hepiniz yıkanacak ve tıraş olacaksınız. Unutmayın, her gün tıraş olacaksınız ve çalışma sonunda duş alacaksınız. Çalışma saatleriniz sabah 8 ile akşam 5.30 arasıdır. Haftada bir gün izinli olacaksınız. Son bir şey daha." Sarışın kadın sözlerine kısa bir ara verdi ve gözlerini grubun üzerinde dolaştırdı. Sonra kelimelerin üzerine basa basa, "Çiftlikte seks olayı yoktur. Burada çalışan yerli kadınlardan uzak duracaksınız. Bu konuda bana tek bir şikayetin aksetmesini istemiyorum. İhtiyacınızı izinli olduğunuz günlerde British Town'da giderebilirsiniz." Adamlar gülüştüler. "Şimdilik bu kadar," dedi İngilit. Sonra içindeki fırtınayı belli etmemeye gayret ederek Mokoena'ya döndü ve "Akşam saat 9'u özel bungalovuma gel. Sana yarınki eğitim için bazı emirler vereceğim," dedi. Askerler bu cümlede hiçbir art niyet görmemişlerdi. Fakat İngilit, iri yarı zencinin gözlerinin şehvet parıltılarıyla yanıp söndüğünü gördü. 5. British Town, Barbados. Kenan, British Town kentinin küçük havaalanına indiğinde boğucu bir sıcak ve yakıcı bir güneşle karşılaştı. Harareti kestirememekle beraber yüzünü alev gibi yalayan ısı karşısında hemen kravatını gevşetip gömleğinin yaka düğmesini çözdü. Buraya tedbirsizlik ederek yazlık kıyafetlerle gelmemişti. Londra'nın serin ve yağışlı ikliminden sonra kendini cehennemin tam ortasına inmiş gibi hissetti birden. Uçaktan inip terminaldeki gümrük binasına doğru yolcular arasında yürürken üzerindeki asfaltta buharlar uçuşuyordu. Adanın sıcağına alışmak zaman alacaktı. İçinden Macri'ye söylenmeye başladı. Müfettiş kendisini Heathrow'dan yolcu ederken yılın bu mevsiminde Barbados'un serin kuzeydoğu alize rüzgarlarının etkisinde kaldığını ve bu nedenle tropikal bölgede olmasına rağmen ikliminin çok sıcak olmadığını söylemişti. Ya Barbados'u hiç bilmiyordu ya da sıcağı hiç görmemişti Macri. Topu topu 430 kilometre karelik ufak bir ada olan Barbados değişik ve ilginç bir yerdi. Kenan'ın ilk dikkatini çeken şey havadaki koku oldu. Tarçın, zencefil, mahlep gibi veya onların karışımı garip ve ağır bir baharat kokusu vardı havada. Buraya gelirken uçakta edindiği bilgilerden ada sakini yerlilerin geçimini şeker kamışı tarımından, rom, melas ve şeker üretiminden sağladığını, ayrıca turizm ve balıkçılığın da gelir kaynakları olduğunu öğrenmişti. Nüfusunun %90'ını 17 ve 18. yüzyıllarda Batı Afrika'dan köle olarak getirilmiş olan insanların soyu teşkil ediyordu. Yine uçakta eline geçirdiği broşürden köleliğin ancak 1834'te kaldırıldığını öğrenmişti. Barbados şimdi bağımsız parlamenter bir devletti fakat İngiliz topluluğu üyesiydi ve İngiltere'yi bir genel vali temsil ediyordu. 1996'da İngiltere'nin sömürgesi olmaktan çıkmıştı. Gümrük binası derme çatmaydı ve Kenan gümrük kontrolünden problemsiz olarak çıkmıştı. Zaten buraya geliş sebebi turistikti ve yanında gümrüğe takılacak hiçbir şeyi yoktu. Hatta ufak bir tabancası bile. Ayrıca adalılar turistlere ellerinden gelen her türlü kolaylığı gösteriyorlardı. Kenan bir taksiye binerek kalacağı otele doğru yollandı. Şoför çikolata renkli, çok konuşkan biriydi. Yol boyunca durmaksızın gevezelik edip durdu. Takip ettikleri yol, iki yanı yüksek palmiye ağaçlarıyla kaplı geniş bir caddeydi. Trotuvarlar rengarenk giyilmiş, yerli halk kadar şortlu, alacalı bulacalı gömlekler giymiş, boyunlarında fotoğraf makinesi taşıyan turistlerle doluydu. O ağır baharat kokusu yollarda kaplamıştı. Otomobilin açık penceresinden sıcak havayla beraber içeriye dolan koku Kenan'ın genzini tırmalıyordu. Yol boyunca deniz kenarını takip ettiler. Sahilin büyük bir kısmı mercan kayalıkları ile çevriliydi ve adanın en yüksek dağı olan Hillaby her yerden görünüyordu. Barbadoslular ünlü kalipso müzikleriyle tanınırlardı ve sokakların her yanından yükselen bu ritmik ve coşkulu müziği duymak mümkün oluyordu. Kenan otele gidince doğru resepsiyona yürüdü. İyi İngilizce konuşan yerli katip oda tahsis işini hemen ayarladı ve nazikane bir biçimde adanın yalnızca plaj olarak ayrılmış yerlerinde denize girmesini, diğer bölümlerin barakuda veya köpek balığı tehlikesiyle dolu olduğunu, şayet balık avı gibi bir niyeti varsa bunu da yalnız lisanslı rehberle yapmasını ikaz etti. Kenan başını sallayıp gülümsemekle yetindi. Ne yazık ki buraya bir turist olarak gelmemişti ve bu tür eğlencelere ayıracak hiç vakti yoktu. Odasına girince ilk iş olarak kendini duşun soğuk suyu altına attı. Neredeyse kendisini buharlaşacak gibi hissediyordu. Dışarıya çıkıp iklime ve sıcağa uygun giysiler almalıydı. Duştan kurulanmadan çıkıp çırılçıplak kendini yatağın üzerine attı ve ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Yatağın tam tepesinde tavana konmuş dev bir vantilatör durmadan dönüyor, odayı serinletmeye çalışıyordu. Otel lüks değildi ve adaya özgü özel bir mimari tarz taşıyordu. Binada klima yoktu. Kenan ışık sırtına uygun yazlık giysiler aldıktan sonra Korevega çiftliği için araştırma yapmaya başlayacaktı. Şimdilik elinde iki kaynak vardı. Harry Capshaw ve ünlü Korevega çiftliği. Ne yazık ki mahalli idarenin ve yerel polisin kendisinden yana olmadığını biliyordu. Kimliğini açıklayamaz, onlardan yardım isteyemezdi. Müfettiş Macri çok sıkışırsa genel valiyle temas kurabileceğini yarım ağız sezdirmişti ama valinin de hiç tanımadığı bir teşkilat üyesi olarak bir Türk polisine ne kadar sıcak bakacağını Tanrı bilirdi. Gelmeden önce Barbados'ta Türkiye'nin de siyasi görevli bulundurmadığını öğrenmişti. Kısacası burada tek başınaydı ve kendinden başka güveneceği kimse yoktu. Sıcağın da etkisiyle içi geçti. Yarım saat sonra kan ter içinde uyandı. İlk öğrendiği şey Barbados'ta güneş batmadan uyumaya çalışmanın çok anlamsız ve yararsız olduğuydu. Sersemlemiş bir başı ağrımaya başlamıştı. Batıya uçması nedeniyle saat farkının yarattığı dengesizlik de cabasıydı. Yataktan kalktı, tekrar duşa girdi. Ayağına buraya uygun olmayan flanel pantolon ile frenk gömleğini giydi. Burada kaldığı sürece kravat takmayı unutmalıydı. Ceketini askıya astı, pasaportunu ve cüzdanını pantolonunun arka ceplerine tıkıp sokağa fırladı. Bir süre Bridgetown'un ana caddesindeki mağazalara bakındı. Örgüt onu yollarken yanına yeterince İngiliz sterlini vermişti. Parasal yönden pek bir problemi yoktu. Karşısına çıkan ilk büyük mağazalardan birine girdi. Sıradan keten bir pantolon, bir tişört ve başına da pamukludan beyaz bir şapka aldı. Yeni giysilerini hemen orada değiştirmiş ve eski pantolonuyla gömleğini poşete tıkmıştı. Mağazadan çıktığında Kenan'ı bir sürpriz bekliyordu. Gözlerine inanamadı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Göğü karanlık gri bulutlar kaplamış ve içlerindeki su buharını seller gibi akıtıyorlardı. Fakat yağan yağmur havanın nem ve sıcaklığını hiç değiştirmediği gibi o boğucu sıcağı da ortadan kaldıramamıştı. Kenan bunun tropikal iklimlerin bir sürprizi olduğunu kavramakta gecikmedi. Otele dönmek için taksi arandı. Daha evvel sokaklarda cilt atan vasıtalardan hiçbiri yoktu şimdi. Kendisi gibi iklimin bu azizliğine alışık olmayan yabancılar sığınacak bir yer aramak için koşuştururlarken, yerlilerin rahatlıkla sırtlarındaki atletlere yağmura hiç aldırmadan sanki hava günlük güneşlikmiş gibi dolaştıklarını gördü. O da bir sıçacak altı bulmak için koşmaya başladı. Bir mağazanın tentesi altına girinceye kadar sırılsıklam olmuştu. Yeni giysileri, özellikle bol keten pantolonu bacaklarına yapışmış, ütüsü bozulmuş ve kirlenmişti. Başındaki koton şapka eciş bücüştü. Kenan hayretle fark etti. Anormal sağanak 15 dakika sonra birden kesilmiş ve her taraf yeniden güneşin aşırı sıcağına esir düşmüştü. Az önce sellerin gittiği asfaltın kısa bir sürede kuruduğunu gözlemledi. Değişmeyen tek şey daha yeni aldığı giysilerinin rezil haliydi. Pantolon bumburuşuk olmuş, tişört sanki sarkmıştı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 465. Devamı 36. ayrımda.